Evet, deminki peygamberlikler esnasında benim de aklıma bir şey geldi. Burada paylaşayım dedim. Aslında yeryüzü evet, gün ve gün kötülük yayılıyor. Her yerde kötülük var. Ve o böyle sanki yerden kaynıyor gibi hissettim ben. Yayılıyordu ve ister istemez insanların ayaklarını kaplıyordu ve ayaklarımız kirleniyordu. Ve kiliseye geldik. Ama biz kiliseyi kirletmedik. Kilise bizi temizledi. Çünkü İsa Mesih'i hatırladım. O öğrencilerin ayaklarını yıkamıştı. Kiliseye girdiğimizde biz artık temizdik. O dışarıdaki kirli, pisliği içeri getirmedik. Çünkü İsa Mesih bizleri temizledi. Ayaklarımızı yıkadı. Ve eve girebilecek kadar temiz evlatlar haline dönüştürdü. Hamdolsun İsa Mesih'e. Ve bugünkü konuşma da İsa Mesih üzerine olacak diyelim. Ama Yeşua hakkında konuşacağız önce. Yeşua ya da Yeşua ya da Joshua ya da Yuşa tepesi var. Bunlar aynı isimden gelir. Evet, bizim kardeşler pek bilmezler. Bir Yuşa tepesi vardır. Kuzeyde Karadeniz'e doğru. Orada bu Yuşa ya da Yeşua ya da Yeşu peygamberin gelip orada öldüğüne inanırlar ve orada bir türbe yaptılar. Birisi rüyasında gördüğü için. Evet, boyu çok uzun, 10 metreye yakın bir mezar, upuzun. Evet, biz işte o Yeşu üzerinde konuşacağız. Yeşu nerede yatıyor ben bilmiyorum ama o kadar da bu önemli değil herhalde. Evet, Yeşu bizim İsa'mızın ismi, kurtarıcımızın ismidir. Ve Rabbin kurtarışı anlamına gelir. Veya Rab kurtarır anlamına gelir. İşte bu Yeşu da o isimde. Ve oradan İsa'ya bir bağlantı kurmaya çalışacağız. Eski Ahit'in 5 kitabı Musa tarafından yazıldı, biliyoruz. Mısırlılar Mısır'dan çıktıklarında çöle geldiler ve orada kutsal topraklara doğru yola çıkacaklardı. Bir sudan geçmişlerdi ve gene bir sınır vardı. Şeria Irmağı. Bu ikisinin arasında çöldeydiler. Rab kutsal toprakları vaat etmişti onlara. Musa onları Mısır'dan çağırırken kutsal toprakları vaat etmişti. Ve onlar dinlediler. Ha, güzel bir yer dediler. Amerika gibi bir yer. Sizleri Amerika'ya götüreceğim, gelin derseniz çoğu insan gelir. Onlar da peki o zaman gelelim dediler. Ve Mısır'dan çıktılar. Çöle geldiler. İşte hikayemiz burada başlıyor. Ama o çölden çıkamadılar. O nesil çıkamadı. Çünkü Rabbin istediği gibi insanlar olamamışlardı. Çünkü itaatte zayıftılar. İmanda zayıftılar. Kafalarında şüpheler vardı. Ve o nesil, Musa dahil, hiçbirisi kutsal topraklara ayak basamadı. Ve sonra Yeşu Musa'dan sonra yönetimi ele aldığında Rab ona şöyle seslendi. Yeşu 1'e 1. Rab kulu Musa'nın ölümünden sonra onun yardımcısı Nun oğlu Yeşu'ya şöyle seslendi. Kulum, Musa öldü. Şimdi kalk, bütün halkla birlikte Şeria Irmağı'nı geç. Size, İsrail halkına vereceğim ülkeye gidin. Musa'ya söylediğim gibi, ayak basacağınız her yeri size veriyorum. Sınırlarınız çölden Lübnan'a, Büyük Fırat Irmağı'ndan bütün Hitit ülkesi dahil, batıdaki Akdeniz'e kadar uzanacak. Yaşamın boyunca hiç kimse sana karşı koyamayacak. Nasıl Musa ile birlikte oldumsa seninle de birlikte olacağım. Seni terk etmeyeceğim. Seni yüzüstü bırakmayacağım. Güçlü ve yürekli ol. Çünkü halkı atalarına vereceğimi ant içtiğim ülkeyi miras almaya sen götüreceksin. Yeter ki güçlü ve yürekli ol. Kulum Musa'nın sana buyurduğu kutsal yasanın tümünü yerine getirmeye dikkat et. Gittiğin her yerde başarılı olmak için bu yasadan ayrılma. Sağa sola sapma. Yasa kitabında yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın. Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak. İşte kutsal topraklara giremeyen, girmeye cesaret edemeyen o halka Tanrı bu şekilde cesaret veriyor, yüreklendiriyor. Onlar bir türlü o nehri geçmeyi göze alamadılar çünkü karşıda düşmanlar vardı. Ve güçlü düşmanlar olduklarını düşünüyorlardı. Cesaret edemediler. İnançları eksikti, imanları eksikti, cesaretleri yoktu. Ve Tanrı bu kadar güçlendirici ayetleri bunun üzerine dile getirdi. Ayetlerde şunu görüyoruz. 6, 7 ve 9. ayetlerde güçlü ve yürekli ol diyor Tanrı. Bunu tekrarlıyor 3 kere. 6, 7 ve 9. ayetlerde. Güçlü ol, korkma, yılma diyor. Aslında bakın, kutsal kitapta bir öykü yer almışsa, bu bizlere de bir uyarıdır, bizlere de bir mesajdır. O günkü bir tarihsel olayı anlatıyor ama aynı zamanda buradan da demek ki bizim anlamamız gereken bir şey var. İşte bizim noktamız bu. Burada bize Tanrı, bize seslendiğini düşünebiliriz. Gerçekten o günkü İsrailoğulları üzerinden Tanrı bize sesleniyor. Güçlü ve yürekli ol diyor. Ant içtim diyor. Vereceğim diyor. Güçlü ve yürekli ol diyor. Musa'nın sana buyurduğunu yerine getir. Gideceksin, sana vereceğim diyor. Güçlü ve yürekli ol diyor bir kez daha. Korkma diyor. Yılma. Çünkü Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak. İşte sorun da bu. O İnançsız veya yeteri kadar inançlı olmayan İsrailoğullarının da sorunu buydu. Bizim de sorunumuz belki de bu ya da bugünkü insanlığın sorunu bu. Güçlü ve yürekli olamamak, iman edememek. Aslında rota belliydi. Mısır'dan çıktıktan sonra kutsal topraklara gideceklerdi ve o yol yürüyüşle 11 gün sürermiş. Yanılmıyorsam. 11 günlük bir yolu 40 yılda aldılar. 40 yıl sürdü. Önden gidip casuslar gönderdiler. Düşmanın durumu nedir? Bunu öğrenmek istiyorlardı. Onlara karşı savaşmak gerekecekti. Çünkü o topraklar, vaat edilen topraklarda bir takım insanlar yaşıyordu. Ve bunlar pek de iyi insanlar değildi. Onların oradan çıkarılması gerekiyordu. O zaman savaş yapılacaktı. Bir savaş. Yani kalbinde kötülüğü çıkaracaksan evet sen de bir savaş yapacaksın kardeşim. Ama bu düşmanla yüzleşmeye hazır olmak gerekir bunun için önce. Onu tanımak ve kendini ve Rabbi tanımak ve onun emirlerini anlamak gerekir. Ve bu İsrail düşmanı tanımak için 12 tane casus gönderdi. Irmağın suyun öte tarafına. Ve bunlar geri geldiklerinde hiç de cesur konuşmadılar. Çok kalabalık dediler, çok güçlüler, acayip silahları var. Bunlarla baş edilmez. Asla yenemeyiz. Hepimiz ölürüz. En iyisi burada kalalım, biraz bekleyelim bakalım ne olacak. Cesaretleri yoktu. Halbuki Rab onlara söylemişti, o ülkeyi sana vereceğim diye. Bunun için biraz çaba gösterseler olacak ama yapamadılar. Yalnız iki kişi onlardan olumlu rapor getirmişti. Casus olarak, gözlemci olarak. Hayır demişti, yenebiliriz. Şöyle şöyle yaparsak yenebiliriz. Bu yenilmez bir düşman değil. bu düşmanı yenebiliriz. Lütfen biraz cesaret, lütfen biraz girişimci olun. Ama dinlemediler. İşte bu iki kişiden biri Yeşu idi. Diğeri de Kalev idi. Şimdi çok ilginçtir. Bütün o imansız nesil 40 yıl boyunca çölde dolaştı ve hepsi öldü. Doğal ölümlerle. Hiçbirisi kutsal topraklara ulaşacak kadar yaşamadı. İki kişi hariç. İşte bu Tanrı'ya güvenen ve onun adına savaşmaya hazır olan Yeşu ve Kalev hayatta kaldılar. Kutsal topraklara gidebilecek olanlar yalnız o ikisiydi. Çünkü iman etmişlerdi. Çünkü inanmışlardı ve cesaretlerini Rab'dan alıyorlardı. 10 casustan 12 casustan yalnız ikisi. Aslında çok ilginç. Burada hatırlamadan edemiyorum. 12 İsrail kabilesi vardı biliyorsunuz. 10 tanesi kayboldu sonra. Asur gelip orayı yıktığında 12 kabileden 10 tanesi ortadan kayboldu. Onlar bir daha kutsal topraklara dönemediler. Bu konu üzerinde de düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Bu konuyla bir ilgisi olması lazım. Ondan ikisi tekrar kutsal topraklara dönebilecektir. O zaman Rab itaat ve cesaret istediğinde onu izlemek zorundayız. Ama İsrailoğullarında bunların ikisi de yoktu. Yalnız Yeşu ve Kalev'de vardı bu cesaret. Kızıldeniz ve Şeria Irmağı iki su ve bu iki suyun arasında 40 yıl geçirdiler kardeşler. 40 yıl bir ömür, bir nesil. Boşa geçmiş bir ömür. Hiçbir yere varamadan geçmiş bir ömür. İnsanların ömrü çölde geçti, bitti, tükendi. Düşünün, Kızıldeniz'den doğmuşlardı. Özgür bir birey olarak, özgür bir ulus olarak ortaya çıktılar Kızıldeniz'den geçerek. Şimdi başka bir sudan geçerek suyun öbür tarafına vaat edilmiş ülkeye gitmeleri gerekiyor. Ama iman ve cesaret varsa eğer o suyu geçebileceklerdi. Aksi takdirde burada kalacaklardı ve hayatları burada sona erecekti, çölde. Hiçbir yere varmadan, hiçbir yere ulaşamadan orada kumların üstünde kısır, verimsiz, faydasız, hiçbir yere varamamış olarak orada kalacaklardı. Burası da ilginç buldum ben. Bize Tanrı ne demek istiyor acaba diye düşünecek olursak, herhalde cevap çok kolay değil mi? Dünya çölü üzerinde, hayat çölü üzerinde hiçbir yere varamadan böyle dolaşıp 40 yıl hiçbir şey yapamadan şikayet ederek. Çünkü İsrailler şikayet ediyordu. Şöyle dediler Musa'ya, ya burası için bizi getirdin. Biz ne güzel köleydik, tamam, çok çalışıyorduk, özgür değildik ama iyiydik orada. Karnımız doyuyordu, yemek saatimiz belliydi. Burada yemek yok, McDonald's yok, hiçbir şey yok. Niye geldik bu çöle? Hep senin suçun, sana inandık. Söyle Tanrı'na yemek göndersin. Hakikaten geliyordu yemek. Ama ondan da bıktılar. Hep aynı yemek geliyor. Yok mu başka bir şey filan. İşte insan imansız olursa her şeyden sorun çıkarabilir. İman yoksa, inanç yoksa, sevgi yoksa, en önemlisi sevgi yoksa içinde her şeyden rahatsız olabilir, her şeyden sorun çıkarabilir. Evet, çöl yani bu hayat bir deneme yeri. Matta 4'e 1 bakalım. Bundan sonra İsa iblis tarafından denenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. Yani çöl iblisin sınadığı yer. İblis sınıyor. Tanrı değil. Tanrı bizi biliyor ne yapacağımızı zaten. Kime ait olacağımızı, ne yapacağımızı. Ama iblis o bilemez. Ve o yüzden o bizi bazen korkutarak, bazen teşvik ederek, bazen kandırarak önümüze güzel hayaller serebilir. Ve bizleri o çölde vakit geçirip oradan çıkamamak, oradan kurtulamamak üzere kullanabilir. İşte bu çölden çıkışın bir tek yolu vardı. O da İsa Mesih çölde 40 gün kaldıktan sonra, dikkat edin, o da 40 gün oruç tutuyor çölde. 40 gün. Ve sonra acıkıyor haliyle. O zaman iblis her zaman yaptığı şeyi yapmak üzere tekrar geliyor. Kandırmak, bir boş ümit vermek, Tanrı hakkındaki düşünceleri sorgulamak, bu Tanrı bana yararlı mı, acaba doğru yerde miyim, bu kilise doğru yer mi, yoksa Zen Budist mi olsam acaba, işlerim iyi gitmedi bu ara. Bir de Hinduluğu deneyebilirim, belki o daha faydalı olacak bana. İşte iblis bu düşünceyi sokmak üzere geldi. Madem Tanrı'nın oğlusun dedi, söyle bakayım şu taşlar ekmek olsun, sen de ye. Güzel, bize böyle şeyler geliyor mu? Madem Hristiyanım, her şey çok güzel olsun, çok para çıksın, işte kalktım geldim kiliseye, demek ki bundan sonra işlerim iyi gidecektir. Ama gitmezse o zaman Budist olurum. Dörde dörtte İsa ona şu karşılığı verdi. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar diye yazılmıştır. İşte Tanrı'nın ağzından çıkan söz, bana itaat edin, yürekli olun, sizi oradan çıkaracağım, kurtaracağım diyordu. Ve Yeşu'ya 9 ayette 3 kez yürekli ol, güçlü ol demek gereği duydu, vaadini hatırlattı. Ve hatta 5. ve 6. ayetlerde daha öncesinden örnek verdi Tanrı. Daha önce yaptığı işlerden. Musa'ya nasıl birlikte olduysam dedi, seninle de birlikte olacağım. Seni terk etmeyeceğim. Seni yüzüstü bırakmayacağım. Yerde kalmayacaksın. Ant içtiğim ülkeyi miras alacaksın. Çok güçlü sözler, çok yüreklendirici sözler, ama kalpte iman ve sevgi yoksa ve şüphe varsa ve karşıdaki düşmanı yenilemeyecek kadar büyük görüyorsak, çok güçlü görüyorsak, o zaman köleliğe, zavallılığa razı oluruz. Burada kalalım. Hayat burada geçsin. Tamam, bir şey yapmayayım, yiyeyim içeyim. Aslında Tanrımız bizleri doğru yola sevk etmek için robot yapmaz. Bazı insanlar bunu bekliyor. Madem öyle, beni bir robot olarak kullansın, iyi davranayım. O zaman İmanın hiç değeri olmaz kardeşler. Eğer bir robotsan, senin ne imanın vardır, ne inancın vardır, ne sevgin vardır. Mekanik bir şekilde doğru ve düzgün yaparsın. Robotlar da öyle yapıyor zaten. Yanlış yapsın diye bir robot imal edilmez. Robot vidayı sıkar düzgün şekilde. Tanrı bizi bu şekilde yaratmadı. Bizim irademiz var. O zaman onun sözüne kulak vermeye çalışmalıyız. Çünkü Tanrımız bizden vazgeçmeyecektir. Tekrar tekrar hatırlatacaktır ve bizi takip edecektir. Tanrı Yeşaya'ya bunu defalarca söylüyor, tekrar ediyor. Tümünü yerine getirmeye dikkat et istediklerimin, yasadan ayrılma, sağa sola sapma diyor. Dilinden düşürme diyor. Gece gündüz onu düşün diyor. Başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın. Bunu Tanrı söyledi. Çünkü önceki inançsız ve itaatsiz kuşak 40 yıl çölde ömür harcadıktan sonra orada kaldılar. Çölden çıkamadılar. Ama şimdi cesaretlendirmek zamanıydı. Tanrı o günahkar kuşak, iki kişi dışında, bittikten sonra, ortadan kalktıktan sonra evlatlarına yeniden döndü ve onları tekrar bu ırmağı da aşmaya ve öbür tarafına, vaat edilmiş ülkeye, onlara atalarına vaat ettiği ülkeye geçirmenin zamanı geldi. Karşılarında Şeria ırmağı vardı. Irmak burada bir sınır olarak karşımıza çıkıyor. Bir şeylerin bitip bambaşka bir şeyin başlayacağı bir sınır. Tıpkı Kızıldeniz gibi. Bu da bir sınır. Ve bu sınır İsrail için itaatin ve cesaretin sınırıydı. Sınırı oraya kadar götürebiliyorlardı işlerindeki cesareti. Öbür tarafa taşıyabilecek yürekleri yoktu. Irmak karşılarındaydı hatta. Genişliğini de görebiliyorlardı. Ama derinliğini Ölçemezsiniz ırmağın. Neresi derin, hangi noktadan nasıl geçilir? Ama Tanrı'nın bu sözlerini Yeşu halkına ilettiğinde onlar önceki kuşak gibi yapmadılar. Tekrar çöle dönmediler. Irmağın yanına geldiler. Aralarında kadınlar vardı, çocuklar vardı, bebekler vardı, hayvanları vardı, eşyaları vardı. Ve o derinliği ölçülemeyen, kestirilemeyen ırmağa geçmeye karar verdiler. Karşı tarafa geçip düşmanla yüzleşmek üzere ırmağa geçmeye karar verdiler. Nasıl geçileceğini kimse bilmiyor. Ne kadar derin olduğu bilinmiyor. Ama çoluk, çocuk, kadın hepsi birden yürüyerek o ırmağa geçecekler. Köprü yok. İşte bu Rabbe koşulsuz itaat ve güvenle olabilecek bir şey. Eğer inanmıyorsan ve güvenmiyorsan o ırmağa kimse geçemez. Bu ancak yürekteki imanla, kalpteki imanla, sevgiyle, tutkuyla ve inançla olabilecek bir şey. İşte Yeşu halkını ırmağın kenarına götürdüğünde Şeria ırmağı mevsime göre değişen bir ırmak. Bazen kurumaya çok yaklaşıyor, bazen de sularla coşuyor ve gürül gürül akan, çağlayan güçlü bir ırmağa dönüşüyor. O zaman geçmek çok zor ve nereden geçileceğini kimse bilmiyor. Ama Yeşu halkını ırmağın kenarına götürdüğünde birden sular çekildi ve ayakları bile ıslanmadan karşıya geçtiler. Bu çok ilginç ama bunun tarihte örnekleri de var. O nehir tarihte kaydedilmiş, iki kere daha suları çekilmiş. Ama İsrailoğulların o anda orada olması Tanrı'nın işiydi. 1297'de 11 saat süreyle Şeria ırmağı o kısımda suları çekilmiş. Ve 1927 çok yakın bir zamanda bir kere daha olmuş, bu kayıtlara geçmiş. Var bu ırmak, böyle ara sıra açılıyor. Tanrı'nın işi. Ama İsrail'in orada olması, Yeşu'nun o anda oradayken o ırmağın açılması, işte bu Tanrı'nın mucizesiydi. Çünkü Rab demişti ki korkma, yılma. Çünkü Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak. İşte kardeşler, İsrail ayağı bile ıslanmadan o ırmağa geçti. Korkunun ötesine geçmişlerdi çünkü. İçlerindeki korkunun ötesine, sınırın ötesine geçmişlerdi. İşte cesaret buydu. Tanrı'nın sayesinde, Tanrı'nın yardımıyla, Tanrı söz verdiği gibi onlara yardımcı olmuştu. Şimdi biz buradan evet ne anlıyoruz? Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Böyle bir laf var bizde. Gelinlere doğrudan laf söylenmez bizde. Kıza söylüyormuş gibi yaparsın. O da duyar, o da anlar anlayacağını. O zaman Tanrı burada bunu İsrail'e söylerken elbette bize de bir şey söylüyor. Evet. Hayatını iki ırmağın, iki sınırın arasında bir çölde mi görüyorsun? Ve o çöl aşılamayacak, geçilemeyecek bir çöl mü senin için? Hayatını, bütün hayatını o çölde tüketmeye, yok olup gitmeye razı mısın? Umutsuz musun? Böyle gelmiş, böyle gider, ben ne yapayım diyor musun? Hayat sana hiçbir şey vermiyor mu? Çölde gibi mi hissediyorsun? Kısır mı, verimsiz mi? Kurak mı hayat? Dünyaya geldiğine pişman oluyor musun? İsrail gibi. Bizi niye buraya getirdin Musa? Köleydik ama iyiydik, karnımız doyuyordu. Diyen gibi niye doğdum? Doğduğunuza pişman mısınız? Ya da Tanrı'nın varlığından şüpheye düştünüz oluyor mu? Aa, beni burada bıraktın. Ne oldu? Böyle düşünüyor musunuz İsrail gibi? Kaderci misiniz? Yani benim yapacağım bir şey yok, hayatımdan memnun değilim ama Tanrım beni baştan yarat. Böyle bir şarkı vardı. Evet ama Tanrı bizi baştan yarattı. Gerçekten o arabesk şarkıda olduğu gibi. Bilenler vardır değil mi? Tanrım beni baştan yarat. Adam hayatından memnun değil, tekrar yaratılmak istiyor. Yabancılar için kısaca böyle özeti. Ama Tanrı bizi baştan yarattı, evet. O vaftizden geçtiğimiz zaman, sudan geçtiğimizde Tanrı bizi baştan yarattı. Bize yeni bir ruh verdi. Tertemiz eller, tertemiz ayaklar verdi ki evine, kilisesine girelim. Bizi baştan yarattı. O zaman sen kardeşim Tanrı'nın seçtiği kişisin. Tanrı seni seçtiği için evini aldı, ailesini aldı ve kurtardı. Sana yeni bir kimlik verdi. Bu kimlik, bazı kardeşler kiliseden değil dışarıdan, kiliseye gittiğimi, Hristiyan olduğumu söylüyorum. Güzel, iyi diyorlar. Yeşil kart veriyorlar mı Amerika'ya gitmek için? Yeşil kart veriyorlar cennete gitmek için, buradaki yeşil kartlar. Öyle bir yeşil kart alabilirsin ama onu dünyadaki insanlar çok fazla şey yapmıyor. Şimdi gideyim. Evet, o zaman yeni bir kimlik aldık, vize aldık cennete diyelim, umarız. Çünkü günahlarımız burada, çarmığın dibinde, burada gömüldü ve öldü. Onlar burada kaldı. Biz ırmağın öbür tarafına sağ salim geçebiliyoruz. İşte Yeşu fiziksel olarak ırmağın öbür tarafına geçiren Yeşu, bizim Yeşua'mızın, İsa'mızın bir ön modeliydi. Onu haber veriyordu bize. Her şey burada kalacak, sen güvenli öbür tarafa geçeceksin. Suyun öbür tarafına. Yani hayatın öbür tarafına. Bu hayatta her şey bitmeyecek. Bu hayatın öbür tarafına seni geçireceğim. Bizim Yeşua'mız da, yani İsa'mız da bunu söyledi. Bizi suların ötesine, oradaki yeşil çayırlara götürecek olan Rab İsa'dır. Bakın ne güzel diyor 23. mezmurda. Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlara yatırır. Sakin suların kıyısına götürür. İşte bunu yapacak olan da, yani yeryüzündeki ırmağı, Tanrı'nın ırmağının öte yanına, ölümün öte yanına, oradaki yeşil çayırları taşıyacak olan da bizim İsa'mız, bizim Yeşua'mızdır. Kurtaran Rab'dır. İsmi bu. Yeşua, İsa, hamdolsun, bizi kurtaracak. O zaman korkmayacağız. Hayatımızda neyle karşılaşırsak, bunu söylemek kolay ama korkmayacağız. Çünkü Tanrı'nın sözü var. Eğer korkarsak, o Mısır'dan çıkanlar gibi iki kişi hariç, burada kalırız. Bu dünya çölünde, hayat çölünde. Ve burada hayatımız sona erer, biter. Ama eğer Tanrı'ya inanıyorsak ve onun sözüne inanıyorsak ve onun sözündeki gerçeğe göre yaşıyorsak ve İsa Mesih'in peşine takılmışsak, çoban olarak onu görmüşsek, o zaman bu suların ötesinde yeni bir hayat var. Ve İsa Mesih bizleri o yeni hayata taşıyacak olan çobanımızdır. Onun peşinden gideceğiz ve korkmayacağız. Ona inanacağız. O bizi nereye götürürse rıza göstereceğiz ve iman edeceğiz. İşte bu benim çobanım diyeceğiz. Benim iyi çobanım bu. Benim için canını veren çobanım. Bir tek kuzusunun peşine düşen çoban. Gidip onu arayıp bulan çoban. Bu iyi çoban ve beni Tanrı'nın yanına ait olduğum ülkeye, bana vaat edilen ülkeye, ırmaklarından süt ve bal akan ülkeye, o güzel ülkeye taşıyacak olan çobanım İsa Mesih'tir. Bu da iman kardeşler, işte bizi kurtaracak olan budur. Ve umuyorum ki en zor anımızda bile, nasıl ki Şeria ırmağı birden kuruduysa, eminim Tanrı yardımımıza gelecektir. Ona iman edeceğiz, dua edeceğiz ve yola o şekilde gözü kapalı çıkacağız Tanrımızı izleyerek. Tanrımız güçlüdür, büyüktür ve bizleri kurtaracak olan Tanrı'dır. Çünkü Yuhanna 3:16 çok sevilen bir ayet. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Ona iman edenlerin hepsi ırmağa İsa Mesih'in çobanlığında geçecektir. Öbür tarafa geçeceğiz ve orada yeni hayata tekrar başlayacağız kardeşler. Burada çölde kalanlar için üzgünüz ama davet herkese. Eğer bu daveti kalbinde hisseden varsa gelsin. Eğer hissetmiyorsa tabii ki yapacak bir şey yok. O zaman şimdi iki suyun arasındayız ve bize yardımcı olacak tek şey Tanrımızın cesaretli olun, güçlü olun, yürekli olun ve inanın. Yaptığım gibi yapacağım diyor Tanrı. Daha ne desin? Amin. Teşekkür ederim.